Ayrım 11.
Ayasofya Katedrali'nde ilk Katolik ayini. Kilise ve halkının itirazlarını istemeyerek kulak tıkayan talihsiz imparator 12 Aralık 1452 tarihinde Ayasofya Katedrali'nde Katolik usulü bir ayin tertip ettirdi. Cihan Ortodoksluğu'nun o yıllarda en büyük mabedi olan bu muhteşem ibadethanede ilk olarak Katolik usulüne göre ayin icra edilmekteydi. Papa'nın gönderdiği Rum asıllı ve asıl adı Isidore olan Başkardinal Isidor, Katolik dini kisvesi ve ayin tacı ile katedrale girdiğinde Bizans halkı onu şeytana eşit görmüş ve nefretleri daha da artmıştı. Papa'nın görevle göndermiş olduğu Başkardinal Isidore mevcudiyetiyle Latinlerin 1204'te yapmış oldukları talan ve vahşeti hatırlatmıştı. Dolayısıyla ayini ruhani tam manada ters tepki yapmış ve muazzam katedral ayin esnasında tamamen denebilecek derecede boş bir görünüm sergilemekteydi. İmparator gibi düşünüp de ayine iştirak edenler ise parmakla sayılabilecek derecede azdı. Üstelik onlar da sırf tehlikeyi geçiştirebilmek gayesiyle bu vaziyete katlanmaktaydılar ve ilk fırsatta imparatora karşı çıkacaklarından hiç şüphe edilemezdi. Lakin imparatorun da en az kendileri kadar üzüldüğünden hemen hiç kimsenin haberi yoktu ve zaten düşünebilmelerine de asla imkan yoktu. Zira hırs ve nefret onların ön sezilerini adeta köreltmişti. Büyük Duka Başbakan Lukas Notaras ve sonradan Sultan II. Mehmet Han'ın patrik ilan ve tasdik ettiği büyük alim Metropolit Gennadios, derakap bir fırka kurup kurdukları fırkanın liderleri olarak imparatorun bu davranışına açıkça cephe almışlardı. Notaras şu tarihi konuşmayı yaparak Katolik dünyasına karşı ne derece nefretle dolu olduğunu açıklıkla meydana koymuştu. Bizans içinde Türk sarığı görmek, Latin serpuşunu görmekten evladır. İmparator ise bütün bu protestolara kulak tıkamış ve başkentin korunabilmesi için her ne lazım ise onları temin etmeye çalışmaktaydı. İlk tedbir olarak şehrin birinci derecede güvenlik kalkanı görevi yapan dünyaca meşhur surlarını restore ettirerek o devrin en mükemmel kalesini aşılabilmesi imkansız duruma getirtebilme girişimiyle inşaat ustası, inşaat kalfası, rençber, amele vesaire hemen herkesi görevlendirip mezar taşlarına varıncaya kadar her ne buldurabildiyse o malzemeyle şehrin surlarındaki zayıf yerleri tamir ve takviye ettirmişti. Dipnot, surların restorasyonu esnasında bir takım suistimaller olduğundan duvarların layıkıyla tamir edilmemiş olduğu sonradan anlaşılmıştır. Bu durum ise Bizans'ın daha ziyade iç düşmanlar tarafından vurulduğu açıklık kazanmaktadır ki bunlar siyaset bezirganlarından başka hiç kimse olamaz inancındayız. Bizans başkentinin mühendislik harikası surlarının yüksekliği mazgallarda 17, mazgalsız yerlerde 15 metreydi. Surların önlerindeki hendekler 18,5 metre genişliğinde ve 9 metre derinliğindeydi. Surlar kat katlı ve 30 adet kurşun kaplı kulesi vardı. Surların bu sağlam vaziyeti Bizansları nispeten ferahlatmaktaydı ki bu meyanda hemen birçok yerden beldenin müdafaası için nihayet yardım gelmeye başlamış, mühimmat ve gönüllüler ard arda gelmekteydi. Avrupa'dan gelen gönüllüler Cenevizli, Venedikli, Katalan, İspanyol, Fransız, Moralı ve Giritli gönüllülerden müteşekkildi. 26 Ocak 1453 tarihinde Ceneviz Cumhuriyeti'nin göndermiş olduğu General Giustiniani refakatinde 2 harp gemisi ve 700 asker getirmişti. Daha sonra ise Ceneviz tekrar bir harp gemisi 300 asker daha göndermiş ve ayrıca Sakız Adası'ndan da 2 harp gemisiyle 700 asker gönderilmişti. Papa ise 3 büyük gemi dolusu erzak ve mühimmat ile 200 asker göndermiş ve ayrıca 30 geminin de acilen yola çıkmak üzere olduğunu imparatora bildirmişti. Ayrıca Ceneviz'in Galata sitesini savunmak üzere hazırlanmış olan 500 asker de yola çıkmıştı. 2 Nisan 1453 tarihinde İmparator Konstantinos 11 Dragases'in emriyle Venedikli Bartolomeo Soligo tarafından Haliç'in ağzına koca bir zincir gerildi. Ve bu surette Osmanlı Türk donanmasının Haliç'e girebilme teşebbüsü olursa önlenecekti. Haliç koyunun ağzına gerilen bu muazzam zincirin bir ucu Sarayburnu'na, diğer ucu da günümüzdeki Galata Rıhtımı'nın bulunduğu yere tespit edilmişti. Su yüzünde durabilmesi tahta dubalara rapt edilmiş olan ve muhasara esnasında büyük çapta iş görebilmiş bu meşhur zincirin bakımı ise Latin gemicilerin idaresindeki donanmaya verilmişti. Konstantinopolis'in savunmasını Latinler üstleniyor. Bizans'ın iç çekişmeleri ve siyasi entrikaların meydana getirdiği ahlaki çöküntü neticesi, Bizans halkının da ahlaki açıdan hayli yara alması tabii ki kaçınılmaz bir neticeydi. Ve vaziyetten en ziyade rahatsız olan ise tabii ki imparatorun bizzatı kendisiydi ve halkına karşı eski güvenini kısmen yitirmişti. Halbuki imparatorun asıl düşünmesi icap eden siyasi entrikalar yüzünden meydana gelmiş olan otorite boşluğu olmalıydı. Zira böylesi kritik bir anda düşünülmesi icap edilen ilk husus otorite boşluğunu bir an önce ortadan kaldırabilmekti. Yukarıda belirtilen sebepler yüzünden halkına karşı güvenini yitirmiş olan İmparator Konstantinos 11 gibi düşünen bir diğer şahısla bizzat İmparator tarafından başkumandanlığa atanan Ceneviz kahramanı diye bilinen başkumandan Jean Justinianu'ydu ve yerde halka katiyen itimat etmemekteydi. Bu görüş zaviyesinde hareket eden başkumandan Türklerin saldırması mümkün bulunan noktalara Batı'nın en ünlü şövalyeleriyle en gözü pek korsanlarını yerleştirdi. Ve böylece şehrin ve surların müdafasına en önemli ve en büyük bölümü Latinlere teslim edilmiş oluyordu ki, böyle bir durum Bizans halkını ayrıca yaralamış, kendilerinin zul duruma düştüklerine hükmetmişlerdi ki bu doğruydu. Ve savaş esnasında imparatorun da başkumandanın da ne derece yanılmış olduklarını ispat edeceklerdi. Hem de canları pahasına. Konstantinopolis beldesinin, daha doğrusu Bizans'ın savunmasını şu ünlü kumandanlar yapacaklardı. Başkumandan Jean Justinianu. 2. Papa'nın murahhası Başkardinal Isidor. 3. Sakız Piskoposu Leonardo. 4. Bukşiyerdi biraderler. 5. Ünlü Alman topçusu Jean Grand. 6. Türklere karşı koz olarak başkentte muhafaza edilen Şehzade Orhan Bey, kendi özel mahiyetiyle birlikte bir kalenin savunmasını üzerine almıştı. Batı kaynaklarındaki çelişkiler. İmparator Konstantinos 11. Dragases'in yerli halktan Bizans ordusu için nefer istediğinde ancak 4973 nefer toplayabilmiş olduğunu ileri süren bazı Avrupa kaynakları olmasına rağmen bizce bu iddia pek sıhhatli değildir. Çünkü Bizans'ta herhangi bir düşmanın ani bir baskınına karşı ön tedbir olarak çoğunlukla yabancı askerlerden müteşekkil, ücretli özel birlikler mevcuttu ve bunlar her an hazır bulundurulmaktaydı. Ve bu Avrupa haçlıları saldırısından beri böyleydi. Yani bir daha gafil avlanmamak için böyle bir tedbir alınmıştı. Mezkûr birliklerin dışında olarak Bizans'ın müdafası için çeşitli ülkelerden gelmiş ve sayıları 5-6 bini bulan yabancı müdafiler de hesaba katılacak olursa, Bizans'ın savunmasını yapan asker mevcudunun takriben 15 binin üstünde olması lazım gelir ki, saldırı esnasında erkek, kadın, yaşlı, genç, canla başla görev ifa etmiş yerli halk bu rakamın dışındadır. Gerçi imparator tebaası bulunan halkına itimat etmemiştir. Lakin savunma esnasında halkının canları pahasına, beldenin müdafasına görev alıp ölümünü hiçe sayarak bizzat muharebeye iştirak ettiklerini gözleriyle gördüğünde yanlış düşünmüş olduğuna, bizzat şahit olduğundan hem üzülmüş ve hem de halkıyla gurur duymuştu. Konstantinopolis halkı rahibinden papazına, kadınından yaşlısına ve bütün gençlerine varıncaya kadar beldenin müdafası için canlarını dişlerine takarak savaşmışlar ve de vatan müdafası söz konusu olunca günahkar olanı da olmayanı da omuz omuza vermesini bilmişlerdi. Nitekim son devir tarihçilerinden Vasilyev'in de kabul ettiği gibi Bizans'ı sadece Latinler değil aynı zamanda bütün güçleriyle kahramanca savaşıp Bizans'ı bizzat Bizanslılar savunmuştur. Bizim Bizans'ın tarihini ve fetihten önceki son günlerini özetlememizin başta kayda geçtiğimiz sebepten ayrı bir de muhteşem Fatih vakasını küçümsemek, Bizans İmparatorluğu'nun o döneminde sadece entrikalarla devletin idare edildiğini ve böylece kof bir ağaca benzetildiğini, daha doğrusu benzetilmeye çalışıldığını ve bu marifeti sergileyen yabancı kaynakları ne yaman tahrifatlar düzenlediklerini bir nebze olsun gözler önüne serebilme çabamızdır. Dahası bizdeki Osmanlı'yı yereceğim diye yola çıkıp fetih vakasını küçümseyebilecek hikmetler yumurtlayanlar ile sözde Türk kahramanlığını dile getireceğim diyerek Malkoçoğlu filmlerine benzer kitaplar yayınlayıp Bizans'ın tamamen sıfırı tüketmiş ve pek ödlek insancıklardan müteşekkil bir güruha sahip bulunduğunu ısrarla ileri süren hamaset zavallıları da cabası. Halbuki büyük Türk Hakanı'nın rakibi hiç de küçümsenecek bir düşman değildi. Eşsiz hükümdarımız Fatih Sultan II. Mehmet Han, kanının son damlasına kadar Bizans'ı savunmuş olan cesur ve güçlü bir düşmanı kendine özgü pek üstün vasıflarıyla dize getirip, dünya sahnesine silip tarihin tozlu sayfalarına göçertmiştir ki, Cihan Sultan'a eşsiz Türk Hakanı'nın deha ve büyüklüğü esas bu noktada başlar. Hakikatin böyle olduğunu ve Batı tarihçileriyle birlikte bizdeki bazı kaynakların maksatlı olduğundan hiç de gerçekleri yansıtmadığını, fetih vakasını belirten sayfalar okundukça açıklıkla görülecektir. Bizans tarihi hakkında daha geniş bilgi kaydetmek isterdik. Ancak o zaman kitabı daha geniş açıdan ele alarak hacminin büyümesi söz konusu olacaktı ki böyle bir durum bizim esas aldığımız Fetih vakasının dışına taşan bir eser meydana getirmemiz lüzumu doğacaktı. Böyle bir durum ise bizi ana temadan tamamen uzaklaştıracaktı. Bizim işlemek arzusu duyduğumuz kolektif bir tarih konusu değil, doğrudan Büyük Cihangir'in dünyaya parmak ısırtan Fetih vakası idi ki, Mezkûr vaka ile birlikte yepyeni bir çağın kapıları açılmış ve Osmanlı Türk'ünün cihan hakimiyetine giden yolun başlangıç çizgisini bu vaka ile çizmiştir. Dolayısıyla Bizans tarihi üzerinde daha fazla durmayıp bu kadarla iktifa ettik. Ancak şu noktayı bilhassa belirtmek isteriz ki o da şudur. Fetih vakası, ilim, fen ve askerlik sanatının bir araya gelip yek vücut olduğu pek yaman bir hadisedir. Ve bu muazzam vakayı hemen her yönüyle tek bir kitaba sığdırabilmeye imkan yoktur. Ancak 3-4 cilt tutan gayet hacimli bir eserde mezkûr gayeye erişilebilir. Hal böyleyken muhakkak ki bizim bu naçiz kitabımızda birçok eksiklikler görülecek ve ayrıca gözümüzden kaçan bazı önemli noktalar olacaktır. Ve zaten olmamasına da imkan yoktur. Dolayısıyla değerli okuyucularımızdan bu hususta özür dilemek görevimizdir. Camiye tebdil edilmeden evvel Ayasofya Katedrali ve tarihçisi, milattan sonra 537. İlk katedral. Teofanes Nikeforos, ünlü gramerci Ermeni asıllı Leon Levon gibi 7. asırdan sonra yaşamış olan tarihçiler, Büyük 1. Konstantinus devrinde inşa edildiğini kaydetmektedirler, milattan sonra 326. Daha evvel yaşamış tarihçiler ise başta Sokrates olmak üzere kiliseyi imparatorun mahdunu Konstantinus'un yaptırdığını ve bitiminden sonra 15 Ekim 360 tarihinde Tanrı'ya adandığını yazarlar. Buna rağmen ilk yapı üzerinde kesin bir bilgi yoktur. Duvarları taş, çatısı ahşap olduğu tahmin edilmektedir. Keza şehrin ve sarayın en büyük kilisesi olduğu için Grekçe Megalo Ekklesia, yani büyük kilise denmiş ve öyle anılmıştır. Daha sonra ise 5. asırdan itibaren Teslis'in ikinci elemanı oğlu niteliği olan Hagia Sophia, yani kutsal bilgelik adını aldığı ve bütün Bizans devri süresince bu ad ile anıldığını iddia eden kaynaklar olmasına rağmen bu yanlıştır ve 3. inşasına, yani son inşasına bu isim mutlu bir rastlantı neticesi değişmiş ve Ayasofya adını almıştır ki ileriki sayfalarda hikayesi aynen geçilmiştir. 5. asır başlarında dini taassubuyla tanınmış başkent metropoliti Ioannes Chrysostomos'un imparatoriçeye karşı hücumlarından kurtulabilmek için onu sürgüne gönderen Arkadius'a kızan halk ayaklanarak 20 Haziran 404 tarihinde mukaddes mabedi yaktı. Daha doğrusu çevresi ateşe verilince katedral de birlikte yanmıştı. Dipnot: Bizans Büyük Patriği Baş Metropolit Ioannes Chrysostomos 347-407, Ermeni Kadim Kilisesi'nin kurucusu Aziz Krikorlu Savoriç'i anmış olmasıyla Ermenilerce de aziz kabul edilen ve Ermenice adı Hovhan Gvoske Beran olup Ermeni Kilisesi'nce diğer Ermeni azizlerle birlikte anılan bu büyük din alimi milattan sonra 398 yılında Bizans'ın Büyük Patriği seçilmiştir. 2. Katedral. İmparator Theodosius II, kilisenin yeniden inşası işini mimar Rufinos'a verdi. Yine Bazilika örneğine göre inşa edilen kilise 8 Ekim 415 tarihinde aynı isim ile tesmiye edilerek ibadete açıldı. Megalo Ekklesia. Ne var ki ikinci kilisenin ömrü de uzun sürmedi. Şöyle ki, monofizistçilere eziyet ediliyordu. Onlar da hipodromdaki fırkalarla birleşerek Nika isyanı adıyla tarihe geçmiş dehşet verici bir ayaklanmaya iştirak ettiler. Ve mevzu vahis vakada gözü dönmüş asilerin hunharca saldırılarıyla güzelim şehir külliyen yanmaya başladı. 13-14 Ocak 532 ve böylece ikinci mabette cehennemi alevler içinde adeta küle döndü ki mevzu bahis ayaklanma 18 Ocak 532 tarihinde kanlı bir şekilde ancak bastırılabilmişti. Mevzu bahis yangınzede kilisenin kalıntıları günümüzdeki katedralin batı avlusunda bulunmaktadır ve 1935 yılı kazılarında meydana çıkarılmıştır. 3. ve son katedral. Yukarıda kaydettiğimiz dehşet verici siyasi ayaklanmanın ki hiç şüphesiz siyasiydi ve Aziz Ioannes Chrysostomos ve Nika isyanı gibi ayaklanmalar külliyen siyasiydi ve bu konunun ayrıca tetkiki elzemdir. Güzelim beldenin adeta harabeye dönmesine sebep olmuştu. Mevcut hali üzüntüyle seyreden ve Delakap şehrin imarına girişen ünlü İmparator Büyük Justinianus 1-527-565 felaketzede mabedin yeniden ve o güne kadar görülmemiş bir muhteşemlikte olması kaydıyla muazzam bir mabedin inşa edilmesine karar verdi. İmparator 1. Büyük Justinianus'un böylesine muhteşem bir zenginliğe sahip muazzam bir mabet arzulamasındaki başlıca sebep şuydu. Beni İsrail peygamberi ve kralı Hazreti Süleyman mukaddes belde Kudüs'te o tarihe kadar emsali görülmemiş pek muhteşem bir sinagog yani Musevi ibadethanesi inşa ettirmiş ve meskûr mabet Hazreti Süleyman mabedi asırlarca dillere destan olmuş, metiyesi İmparator Justinianus bir devrine kadar erişmişti. İşte bu sebep dolayısıyla Hristiyanlar da Hazreti Musa ümmetine karşı bir eziklik duygusu zuhur etmişti. İmparator ise meskûr vaziyeti külliyen ortadan kaldırmaya ve cihan Hristiyanlığının bu eziklik duygusundan kurtulabilmesini sağlamaya and içmişti. Nitekim hiç fazla tereddüt etmeden harekete geçerek arzu ettiği mabedin inşa çalışmalarına derakat başlattı. Mevzu bahis mabedin planının çizilmesi ve uygulanması işi ünlü matematikçi Traiesli, aydınlı Antemisios ile Miletoslu Milet Isidoros'a verildi. İmparator Büyük Justinianus 1. Kudüs'teki Yeruşalim, Hazreti Süleyman mabedinden daha büyük, gayet zengin süslemelerle daha muhteşem olmasını bilhassa istemekteydi. Ancak yanan kilisenin arsası böylesine muazzam bir yapı için elverişli değildi ve bu sebeple yeni istimlak hareketlerine girişildi. Ve yeni mabedin yangın ve deprem başta olmak üzere hemen her nevi felaketlere karşı gayet dayanıklı olabilmesi için tonoz ve kubbelerle örtülecek, mümkün mertebe ahşap kullanılmasına bilhassa dikkat edilecekti. Dolayısıyla fil ayakları ve hatılları kesme taştan, sütunlar, başlıklar, kaplamalar, söveler vesaire beyaz veya renkli mermerden yapının ana duvarları, kubbe, tonoz ve kemerleri tuğladan yapılacaktı. Şantiyede ise 1000 usta, 10.000 kalfa, işçi ve amele tam bir arzu ile çalışmaktaydı. 23 Şubat 532 tarihinde başlanan inşaat 5 yılda tamamlandı ve bütün Bizans'ın medarı iftiharı olan muhteşem ve emsalsiz katedral 27 Ocak 537 tarihinde muhteşem bir dini ayine inananların ibadetine Ayasofya adına tesmiye edilerek açıldı. Dipnot: Ayasofya isminin menşei. 18. asır Ermeni edebiyatının en mümtaz simalarından birisi olarak ün yapmış İstanbul Ermeni patriklerinden merhum Nalyan Hagopbaş Yebisgobos 171-164 Narek adlı dua kitabının tefsirinde İstanbul 1745 gayet enteresan bir vakayı kayda geçirmiştir. Nalyan Patrik merhum Narek Özökitkor rahibin 951-1003 aynı kanaatte olduğunu ve meskûr ismi taşıyan bir azizeye ithaf edildiğini kaydetmekte ve fakat okuduğu Yunanca tarihi kitaplarda ise aşağıda kayda geçtiğimiz hikayenin geçtiğini yazmaktadır ki bu kaydı ilk iddiasını tekzip etmektedir ve aynen şudur. Ayasofya inşa edildiği sıralarda bir gün ustalar ve ameleler öğle paydüsü yaptıklarında gayet sevimli ve güzel bir erkek çocuğunu şantiyede bekçi olaraktan bırakırlar. Ve çocuğa bak dikkat et biz gelene kadar hiçbir yabancıyı buraya sokma diye sıkı sıkıya tembihlerler. Mukaddes bir yapıya ait şantiyeyi kendisine emanet ettiklerini gören çocuk haklı olarak gurur duyar ve görevini içtenlikle ifa ederken aniden nur yüzlü bir melek masum ve saf çocuğa görünür ve orada niçin beklediğini sorar. Çocuk sebebini anlatınca melek sen de gidip yemeğini ye ben senin yerine beklerim der. Ancak çocuk vazifesini terk etmek istemez. Zira herhangi bir şey kaybolacak olursa kendisi sorumlu olacaktır. Melek ben senin yerine muhafızlık edeceğimi söyledim deyince çocuk vaadine ne surette güvenebilirim der. Melek cevap verir. İlahi hikmet şahit olsun ki avdetine kadar buradan ayrılmayacağım diye yemin eder. Bu durum üzerine çocuk kesinlikle inanır ve diğerlerinin yanına gider. Lakin görevini terk etmiş olmasından dolayı azar işiten çocuk ise üzüntü içinde gördüklerini anlatır. Bunun üzerine hemen herkes hayrete düşer ve vaka aynen İmparator Büyük Justinianus'a nakledilir. Vakayı öğreten imparator çocuğu bir daha inşaat sahasına sokmayın ki melek ebediyen orada kalsın der. Böylece vakanın kahramanı olan çocuk o günden itibaren bir daha ne şantiyeye ve ne de ibadete açıldıktan sonra katedrale asla giremez. Mevzu bahis mabedin ismi ise meskûr vaka sebebiyle ilahi hikmet manasına gelen Ayasofya'ya tesmiye edilir. Açılış törenine bizzat iştirak eden İmparator Büyük Justinianus 1-4 at koşulu saltanat arabasına binerek alkışlarla büyük saraydan hareket ederek göz kamaştırıcı muhteşemlikteki katedralin önüne geldi. Muazzam ve muhteşem meydanda toplamış olan halk coşkulu bir tezahüratla imparatorunu selamlamaktaydı. Halkını mukabil bir içtenlikle selamlayan imparator ağır adımlarla mabedin büyük kapısına Aurea Pile güzel kapı geldi. Ve Bizans Büyük Patriki Menas İmparatoru bizzat kapıda karşıladı. Mevzu bahis kapıya Kral Kapısı adı da denir. Kutru 31 yerden yüksekliği 57 metre olup Ayasofya'nın en değerli özelliği sayılan orta kubbenin altına gelince Cenab-ı Hakk'ına böylesine muhteşem ve eşsiz bir mabedi inşa ettirebilme lütfunu kendisine bahşetmiş olduğu için son derece sevinmiş ve ellerini semaya kaldırıp sonsuz mutluluk gözyaşları içinde şükranlarını sunduktan sonra tekrar ellerini mihraba doğru gururla kaldırarak "Ya Süleyman, seni geçtim, seni yendim!" diye haykırmıştı. Dipnot, Ermenistan'da milattan sonra 303 yılında inşa edilmiş bulunan muhteşem Surp Eçmiyazin Katedrali, o tarihlerde çoktan mevcut bulunduğu halde, Hristiyan dünyasının Ayasofya'nın inşasına kadar Hazreti Süleyman'ın muhteşem mabedine karşı eziklik duymaları gerçekten gayet enteresandır. Bu vaziyete göre demek ki Hristiyan dünyası külliyen Ermenileri Hristiyan saymamış ve bu sebeple de Ermeni Katedrali dikkate alınmamıştır. Ey Ermeniliğin şampiyonları, bu nokta üzerinde hiç durdunuz mu? Hiç sanmıyoruz. Zira sizler bir takım devletlere her daim muşaklık ettiğinizden basiretiniz külliyen bağlanmıştır. Hangisi olursa olsun herhangi bir kavmin ıslahı için Hazreti Allah tarafından gönderilen bir peygambere hitaben şu şekilde haykırmak ancak sevincinden basiretini yitirmiş olmanın tezahüründen kaynaklanabilir ki zaten öyle olmuştur denebilir. Aslında imparatorun yapacağı tek şey dua ve çabalarının gayreti neticesi gerçekleştirebildiği arzusuna binaen Cenab-ı Hakk'a şükranlarını sunmaktan ibaretti. Zira bir peygamberi haşa sümme haşa yenmek veya geçmek hemen hiçbir kulun elinde değildir. Zira öylesine bir güç ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'a aittir ve onda mevcuttur. Nitekim İmparator Büyük Justinianus bu düşüncesizce hareketinin cezasını ölümünden yıllar sonra mezarının talan edilmesi ve en az canı kadar sevdiği mabedinde zavallı kadın ve kızların ırzlarına geçirmesiyle pek ağır ödemiştir ki daha evvel bu uğursuz vakayı okumuştuk. İnşaatından 22 yıl sonra zuhur eden deprem. Yeni inşa edilen mabedin kubbesi basıklı ve dışında destek duvarları yoktu. Yani bazı açılardan pek sağlam sayılamazdı. Nitekim inşasından 22 yıl sonra bir yer sarsıntısı neticesi büyük kubbenin doğu bölümü tamamen yıkıldı. 22 Mayıs 558. İmparator bu sefer katedralin mimarı İzidoros'un yeğeni genç İzidoros'a kubbenin onarılması görevini verdi. Yapıyı inceleyen genç mimar kubbeyi çok basık buldu ve depremden yıkılan bölümleriyle birlikte diğer kısmını da yıktırıp yeni bir kubbe yaptı. Yeni kubbe eskisinden 6,25 metre daha yüksekti. 25. kadem. Kubbenin yatay kuvvetlerini karşılayabilmek için yanlara destek duvarlar ekledi. Kilise ikinci defa büyük bir törenle 2 Aralık 562 tarihinde ibadete açıldı. Ne var ki mezkûr onarımda mabedi yeterli sağlamlığa eriştirememişti. İmparator Basileios bir döneminde yeni bir deprem neticesi batı yarım kubbesi yıkılma tehlikesi geçirdi ve onarıldı. 9 Şubat 1869. Aynı yıl içinde Venedik Doku, Orso Petrucciani'nin hediye ettiği muhteşem bir çan batıdaki destek duvarlarına eklenen kuleye kondu. 25 Ekim 1986 tarihinde yeni bir yer sarsıntısı daha zuhur etti ve kubbenin bir bölümü yıkıldı, bir duvarı çatladı ve böylece binanın genel vaziyeti tehlike arz etmeye başlayınca katedral ibadete kapatıldı. Dipnot, Rodos'ta özel olarak gayet sağlam ve sağlamlığı ile birlikte gayet hafif olarak da dikkatleri çekmiş, özel tuğlalar imal edilmiş ve üzerlerine Ati'deki ibare yazılmıştır. Hüda bina etti, Hüda muhafızdır. Mezkûr tuğlalar sıra ile örüldükçe her 10 sırada bir dua edilerek tuğlalar arasına mukaddes meron yağı sürülmüştür. Ne var ki Müze-i Hümayun Müdürü Monsieur Dötiye bu konuda yazdığı eserinde şimdiye kadar çıkan tuğlalarda böyle bir yazı görülmediğini zikretmiştir. Ancak bizim kayıtlarımızdan da anlaşılacağı gibi Ayasofya defalarca büyük çapta restorasyonlar geçirmiş ve bilhassa ünlü mimar Dirtad'ın onarımında İran tuğlaları kullanılmıştır ki mezkûr tuğlalar incelemelerde tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu iddianın ayrıca tetkiki elzemdir. Ünlü Ermeni tarihçisi İstefanos Asogik, Mimar Dirtat'ın M.S. 989 yılına Konstantinopolis'teki Ayasofya'yı külliyen onarıp merkezden kaymış olan kubbesini de yerine oturtmuş olduğunu kaydetmiştir. Ayasofya Katedrali için harcanan para miktarı 1996 değeriyle 626 milyardır. Milattan sonra 987 yılında, yani deprem felaketinden bir yıl sonra, Ermenistan'ın ünlü mimar Dırtad, Bizans'ın başkentine gelerek bir müddet kalmaya karar verdi. Adı geçen bu ünlü mimar, Ermenistan'ın başkenti Ani beldesinde nice kilise ve çeşitli yapılara imzasını atmış, gayet mahir bir yapı sanatçısıydı. Dolayısıyla onun başkent Konstantinopolis'e gelişi pek şanslı bir tesadüf olmuştu. Bu şansı anında değerlendiren İmparator Basil II, Ayasofya'nın onarımını Ermenistanlı mimar Dırtad'a tevcih etti. Tridoros. Restore vazifesini seve seve kabul eden mimar Dırtad, kiliseyi külliyen onarmakla birlikte yerinden kaymış olan kubbeyi de yerine oturttu. Milattan sonra 989. 13 Mayıs 994 tarihinde muhteşem mabet yeniden ibadete açılmış, imparator ve halk pek memnun kalmışlar, ünlü mimar Dırtad ziyadesiyle mükafatlandırılmıştı. Daha sonraki yıllarda da mevzu bahis katedral değişik tarihlerde 1261, 1317, 1314 muhtelif onarımlar görmüş ve Osmanlı Türk İmparatorluğu devrinde ise en ciddi onarımını Sultan II. Selim Han döneminde mimarlar mimarı Koca Sinan'ın maharetli elleri ve eşsiz zekasından adeta fışkıran sanatçı kişiliğinden görmüştür. Şöyle ki İmparator Andronikos'un yaptırdığı destekleri yeniden ördürmüş, yeni dayanak duvarları eklemiş, mabedin herhangi bir vakadan dolayı yıkılabilme tehlikesini böylece önlemiş ve batıdaki kalın minareyi inşa etmiştir. Cumhuriyet devrinde ise Yüce Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine Bakanlar Kurulu'nun bir kararıyla Ayasofya Katedrali 24 Ekim 1934 tarihinde müzeye çevrilmiştir. 915 yıl, 5 ay, 5 gün kilise olarak hizmet verdikten sonra 29 Mayıs 1453 tarihinde camiye tahvil edilen meskûr mübarek mabet, günümüzde 2003 mübarek varlığını aynı muhteşem görünümünde sürdürmektedir. Ayasofya Katedrali ve Ermeniler. 11. asır Ermeni tarihçilerinden ünlü İstepanos Asogig'in kayıtlarında Ermeni kumandanlarından Vartan II. Mamigonyan veya Küçük Vartan, İran hükümdarı Hüsrev Anuşirvan'a 531-579 isyan ederek ailesi ve maiyetiyle birlikte Bizans'ın payitaht belgesi Konstantinopolis'e iltica edip Ayasofya'nın banisi İmparator 1. Justinianus'un kanunlarına riayet ederek Ortodoks mezhebine geçti ve Ayasofya'nın baş kapısına kendi adını verdirerek bu şekilde onur kazanmış ki o günden sonra mezkûr kapı Ermeni kapısı olarak tesmiye olunmuş denmektedir. Dipnot, St. Petersburg 1885, sayfa 85. Vartan adında diğer bir Ermeni tarihçi, Mamigonyalar İmparator Justinianus'tan Ayasofya'nın batı kapısını Ermeniler namına 5 gümüş krive satın almışlar kaydını geçmektedir. Dipnot, Vartan, Venedik 1862, sayfa 85. Kombefis tarafından neşredilen ve Ermenistan vakalarına ait olan bir anonim müellife ait kayıtlarda da İmparator 1. Justinianus zamanında milattan sonra 553 senesindeki Konstantinopolis konsiline iştirak eden Ermenilerin ismi verilirdi ki aynı mukaddes kapı bugüne kadar Ermeni kapısı adını taşımaktadır demektedir. Ünlü Ermeni tarihçisi İnci Cihan, bu müellifin kastettiği kapı baş mihrabın yanındaki olsa gerek. Çünkü aynı yerde iki taraftakilerden daha büyük olan ortadaki üç kapıya mukaddes kapılar denirdi. Asogig baş kapı, Vartan'da batı kapısı demekle üç kapının ortasındakini kastetmişlerdir diyor. Alman müelliflerinden Wieshalsenberg'in 5. ve 8. asırlar zarfındaki İstanbul'un eski Hristiyan abideleri adlı ve 1854 yılında neşredilen eserinde Surp Krikor Lusavoriç'in ayin elbiseleriyle ayakta görünen portresinin üst kısmında Grek harfleriyle Grigorios Armenias kelimeleri yazılı olduğu kaydı ile birlikte Surp Krikor Lusaroviç'in de resmi sunulmaktadır. Bizans Rumları ve Ermeniler. Tarihin hemen her devrinde Ermeni kavmi Bizanslıların gözlerine adeta bir diken gibi batmış ve her daim Ermeni kavmini yok edebilmek için ellerinden geleni yapmışlar ve fakat Cenab-ı Hak her daim olduğu gibi hak neyse onu icra etmiştir. Sonsuz şükürler olsun. Bu sonsuz kin ve nefretin altında yatan ise sadece şudur. Ermenilerin Ortodoks mezhebine girmeyi kabul etmemeleri, bu sebeple Malazgirt Meydan Muharebesi'nden evvel Sivas Ermenilerine karşı bir devi soykırım uygulanmış ve on binlerce Ermeni katledilmiştir. Keza Ani beldesi işgalinde de aynı durum uygulanmış ve bilhassa Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Ermenilerin Sultan Alparslan'ı tutmaları ve onun saflarına geçmeleri Bizanslar açısından bardağa taşınan son damla olmuş ve bu kinleri günümüzde dahi devam edip gitmektedir. Meselenin en garip tarafı da Bizans'ı soyan Avrupa barbarlarının buna rağmen Ermeni mevzu olunca derakap Bizans'ı tutmaları ve hemen her açıdan onların saflarında yer almalarıdır. Ancak niçini meçhul değildir ve şudur. Batı hiçbir zaman Ermenileri Hristiyan saymamış ve Türk milletini bir nüvesi olarak görmüştür ki bu düşünceleri karşısında saygı ile eğilirim. Çünkü Ermeni Türk'ün Hristiyan koludur. Bizanslı Rumların, Yunanlıların Ermenilere hakaret babında nice yakıştırmaları mevcuttur ki günümüz Ermenilerinden hemen birçoğu bunu bilmedikleri için birkaç numuneyi aynen geçiyoruz. Armenos inagık dipta, Ermenidir vur. Gohtros Armenos, kaba Ermeni. Kopso kefali, mesto çuvali. Kes kellesini koy çuvala, salla salla vur duvara. Ermeni guguç guguç, Paskalya'da giyer kırmızı papuç, müellifin notu.